Ayrım 5.
Ancak yazınsal eleştiri, hele de şiir eleştirisi, bilimsel, toplumsal, siyasal vesaire alanlardaki eleştiriye göre son derece netameli bir iştir. Bir kez sanat yapıtı donmuş durağan bir yapı değildir. Yaratıcısı tarafından tamamlanmış olmakla birlikte yapıt onu okuyan, izleyen, dinleyenler tarafından her defasında yeniden üretilen, tüketicisinin birikimine, duygusal düşünsel yapısına, yetiştiği gerçekliğe, düşlerine göre her kişi için farklı çağrışımlar imleyen kurmaca bir gerçekliktir. İkincisi, sanat yapıtının yalnızca doğru olmak gibi bir savı olamaz. Ondan bir doğruya varılabilir ama ondan mutlaka doğru olmasını beklemek doğru değildir. Böyle bakınca izlenimci eleştirinin savlarına yaklaşmış mı oluyoruz? Yani eleştiri olamaz, sanat bir zevk işidir ve son derece özneldir savlarına. Değil kuşkusuz. Bir edebiyat biliminden söz ediliyorsa, elbette bilimsel, nesnel bir eleştiriden de söz edilecektir. Bizim önemli düşün ve sanat adamlarımızdan S. Eyüboğlu, estetikle eleştirinin sınırlarını çizerken, estetiğin edebiyata dışından değil içinden baktığını, ses ve anlam mimarisinin bizi nasıl ve niçin etkilediğini inceleyen bir alan olduğunu, eleştirinin ise bir yapıtı anlamak ve anlatmak olduğunu, ondan yapıtın tarihsel ve bilimsel açıklamasını beklemememiz gerektiğini söyler. Peki bir yapıtı anlamak nedir? Yine Eyüboğlu bunun o yapıtta sanatçının yapmak istediği ile yaptığı şeyin ayırt edilmesi olduğunu söylüyor. Anlamak ise sanatçı ile sanatın algılayıcısı arasında bir köprü olmaktır. Anlama için nasıl yapıta ilişkin çözümlemeler yapmak gerekiyorsa, anlatmak için bu kez yeni bir senteze, bütünlüğe varmak gerekecektir. O. Wilde eleştirmeni, sanatın güzelliklerini yeni bir malzeme ile bir başka dile çeviren olarak tanımlamaktadır. Buna ruhun dilini aklın diline çevirme de diyebiliriz. Bütün bunları yaparken eleştirmen temel bir görevle yükümlüdür. İyiyi kötüden ayırma ve insanların sanatsal beğeni düzeylerini yükseltme. Kuşkusuz buradaki iyi kötü sanatsal açıdan iyi ya da kötüdür. İzlenimci eleştirinin en ünlülerinden Anatole France, iyi bir eleştirmen şaheserler arasında kendi ruhunun serüvenlerini anlatır. Nesnel sanat olmadığı gibi nesnel eleştiri de yoktur. Yapıtın kendinden başka bir şey koymakla övünenler çok aldatıcı bir kuruntunun kurbanıdırlar. Eleştiri açıkça şunu demelidir. Efendiler, size Shakespeare, Racine, Pascal veya Goethe ile ilgili olarak kendimden söz edeceğim. İzlenimci eleştiri kurallara inanmaz. Yapıt hakkında herkesçe geçerli yargılar verilemeyeceğini savunur. Yapıt hakkında söylenen şeylerin doğru veya yanlış olması söz konusu edilemez. Çünkü güzellik bir zevk meselesidir ve zevkler değişir. A. France bunları söylerken en kuvvetli örneğini V. Hugo'dan alır. Hugo, biri dışında bütün büyük klasikler üstüne yargılarında yanılmıştır. Öte yandan Goethe'ye ve çağdaşlarına, Shakespeare ayarında bir şair görünen Byron, hemen bütün şairler hakkında inanılmayacak derecede gerçeğe aykırı yargılarda bulunmuştur. Voltaire, Rousseau'yu, Goethe, Beethoven'i anlamamıştır. Bir başka büyük şair, W. Wordsworth, en iyi şiirin bile kendi yazmamışsa kötü olduğuna inanırdı. Bu bir iki örnekten büyük yaratıcıların, şairlerin verdikleri hükümler ne kadar değerli, dikkate değer olursa olsun, kötü birer eleştirmen oldukları gibi bir sonuca varılabilir mi? Eleştiri, soğukkanlılığı, duygu ve heyecanlardan sıyrılmayı gerektirdiğinden, şair doğası ise tam tersi, bunlardan ayrılmayacağından, sanırım böyle bir yargı önemli ölçüde doğruluk taşımaktadır. Bu değerlendirmeden hareketle Garot, haklı olarak bir şairin başka şairler hakkında yaptığı en iyi eleştiri bizzat kendi şiiridir, diyor. Abbe Bremand, ben şiirin ne olduğunu Villan'a sorarım Bergson'a sorarım diyor. N. Ataç ise hayır diyor. Şiirin ne olduğu filozoftan, estetikçiden sorulmaz. Ruh bilimci bize şiir zevkinin nasıl bir şey olduğunu anlatabilir ama onun anlattığı şiir değildir, sanat değildir, insan ruhunun şiire, sanata olan ihtiyacıdır. Ruh bilimci için iyi bir sanat eseri neyse kötüsü de odur. İyi şiir yazan nasıl çalışıyorsa kötüsünü yazan da öyle çalışır. Estetikçi ise şiirin nasıl olması gerektiğini söyler. Bunlar doğru, hoş şeylerdir ama şiir bunlar değildir, bunları bilmekle yazılamaz. Estetikçinin bütün dediklerine uyup da güzel olmayan, işe yaramayacak yapıtlar çıkabilir ortaya. Semih Gümüş ise eleştiriyi edebiyatın bir dalı, kendine özgü dili olan ve kendi içine kapanma hakkı bulunan bir dalı sayıyor. Eleştiriden bir yapıtı düzeltmesi, okuru eğitmesi, doğruları yalnızca doğruları dile getireceğine olan inancını yinelemesi beklenemez. Eleştiriyi ikide bir göreve çağırıp güncel ilgilere ayak uydurmasını isteyenler aslında ya övgü beklemektedirler ya da onun bir şeyleri onarıp düzeltmesini. Onun da apayrı ve pekala kendine kapanmayı seçebilecek bir yazınsal dünya olduğu görmezden gelinir. Fethi Naci, gerçek yazar gücünün yettiği en mükemmel eseri yaratmaya çalışır, aldırmaz eleştirmenin dediklerine diyor. Gerçekten ikide bir eleştiri ve eleştirmenden yakınan yazarın ilkin kendini sorgulaması beklenmeli. İç eleştiri gücünden büsbütün yoksunsa dışsal etmenlerden umduklarını bulamayacaktır yazar. Roland Barthes, bir anlatı üzerine anlatıdır eleştiri. Bir ilk dil ya da nesne dil üzerinde kendini deneyen bir ikinci dil ya da mantıkçıların dedikleri gibi bir öte dildir. Bunun sonucu olarak eleştiri iki türlü iş görür. Eleştiri dili ile incelenen yazarın dilinin ilişkisi, bir de bu iki dilin, nesne dilin dünya ile ilişkisi diyor. Bundan hareketle eleştirmeye, bir görev yapmanın ötesinde onu aşan, kendini sınama, bir nesne üstünde sınanma diyebiliriz. Karşıtıyla kendini özdeşleyen, giderek kendini özne, karşıtını da karşı özne olarak gören bir yazınsal yaratmadır eleştiri. Yazımızı edebiyat tarihinde çok sık ve uç örneklerine rastladığımız ve eleştiriyle gündeme gelen eleştirinin üslubu ve edebiyatta polemikle ilgili bir iki sözle bağlamak istiyorum. Keskin polemikler okurun ilgisini çektiği ve tartışmaya yeni boyutlar kattığı sürece yararlı olabilir. Ancak Lunacharsky'nin dediği gibi, öfke eleştiri için kötü bir danışmandır, seyrek olarak doğru yolu gösterir. Yine Lunacharsky, eleştiri yalnızca eleştiriyle karşılanmalı diyor ve ekliyor. En iyi eleştirmen, yazara coşkuyla, hayranlıkla yaklaşabilen ve hiç olmazsa onun için kardeşçe bir iyi niyet beslediğini kanıtlayan kimsedir. Yoksa Şolohov'un dediği gibi, iftira eleştiri değildir ve çirkef çamuru da sanatçı paletinin boyası olamaz. Unutulmamalıdır ki her büyük edebiyat büyük yazarlarla yetenekli eleştirmenlerin işbirliğinden doğmuştur. Ülkede Gündem, 20 Ağustos 1997. Şiirin Olmazları. Şairi yazmaya sürükleyen bireysel ve toplumsal pek çok neden vardır. Ancak şair hiçbir zaman şu dört ana başlıkta toplamaya çalıştığımız durumları bir öngörü olarak önüne koyup şiir yazamaz. 1. Sipariş üzerine. 2. Birilerini bir konuda bilgilendirmek için. 3. Ün, para ve saygınlık kazanmak için. 4. Evrensel olmak için. Bu dört nedenden ilki üzerinde fazla durmaya gerek yok sanırım. Çağdaş şair ya da gerçek şair, kendisine bir ayak verilerek şiir söylenmesi istenen halk ozanı değildir. O aynı zamanda şeker kağıtlarına mani, yeni bir ürüne reklam metni, hafif müzik sanatçılarına şarkı sözü yazan da değildir. Çünkü gerçek şiir her şeyden önce şair için bir sorunsal oluşturan, yaşanmışlığı içeren bir durumun estetik normlarla disipline edilerek işlendiği, öz ve biçim bütünlüğü olan bir yapıdır. Şiirin öğretme, bilgilendirme aracı olması konusuna gelince, şiir elbette insana ve dünyaya ilişkin pek çok bilgiyi içerecektir. Bu özelliği ile de öğretici, eğitici bir yanı bulunacaktır. Ancak burada kastettiğimiz şairin örneğin Grizu faciası, Erzincan depremi, Sovyetler Birliği'nin dağılması gibi bir konuda insanları bilgilendirmeyi bir amaç, bir öngörü olarak önüne koyup şiire oturmasıdır. Bu ve benzeri olayları işleyen çok güzel şiirler yazılabilir. Bu şiirler dokusunda olaya ilişkin pek çok bilgiyi de içerecektir. Ancak bu bilgi, o şiirin doğrudan amacı olmadığı gibi, bilimsel bilgiden de haber niteliğindeki bilgiden de çok farklı, onun alanından çıkarılmış, şiirsel imge ile estetize edilmiş bir bilgidir. Bir başka ifade ile şairin bile yazılma sürecinde nasıl ifade edileceğini önceden bilemediği, psikolojik bir süreçten geçerek şekil almış, dile gelmiş ve beylik bir benzetme ile çaydaki şeker gibi tadı alınan ancak görülmeyen bir bilgi olmuştur. İşte tam bu nedenle ne söyleyeceğini ana hatlarıyla bilse de nasıl söyleyeceğini bilemediği bir konuda şairin insanları bilgilendirmek gibi bir peşin hükümle yola çıkması mümkün ve doğru değildir. Ün, para ve saygınlık kazanma dürtüsü ise olsa olsa şiire yeni başlayan gençler için bir çocukluk hastalığıdır. Ülkesinde ve dünyada isim yapmış, saygınlık kazanmış şairlere bakarak yalnızca böyle bir dürtü ile şiire soyunmak, insani bir boyut taşısa da bilisizlikten başka bir şey değildir. İnsan elbette yaptığı, ürettiği değerlerle bir saygınlık kazanmak, beğenilmek, övülmek isteyecektir. Bu, insan doğasının en hoşgörüyle karşılanacak bir zaafı, gerçeği, hatta gereğidir. Ancak tüm bunlar, ün, para, saygınlık vesaire, şair için bir sonuçtur, hedef ve neden değil. Gerçek şiir hiçbir zaman şairin ömrüyle sınırlı bir etkinlik değildir. O yazarken güncelin zaman diliminde yaşasa da, geçmiş ve gelecek boyutu ile kendisine üç boyutlu bir zamanı mekan tutmuştur. Yaşarken yaptıklarının farkında olunmasını ve değerinin bilinmesini istese de, geçmiş ve gelecek kaygısını içeren bir kavrayış için ün, para, saygınlık çok küçük hedeflerdir. Evrensellik konusu bir söyleşide bir şair arkadaşa yöneltilmiş bir soruydu. Şair evrensel olabilmek için ne yapmalı? Aşk, ölüm, yaşam gibi evrensel temaları mı işlemeli? Yalnız kendi iç dünyasında olup bitenleri kendince söylemesi yeterli mi? Aşağı yukarı buna benzer bir soruydu. Kuşkusuz evrensellik sanatın genel ilkelerinden birisidir. Şiir, resim, müzik vesaire sanatlar için sanat düzeyine ulaşmış olmak elbette evrensellik düzeyine ulaşmayı da içeren kendiliğinden bir sonuçtur. Şiire konu olan iç ya da dış gerçeklik, şairin içinde bulunduğu aile, kent, yöre ve ülkenin ırasını ve motiflerini kaçınılmaz olarak taşıyacaktır, daha doğrusu taşımalıdır. Ancak bu gerçeklik, aile, kent, yöre ve ülkeye ilişkin bu tikel durum, şiirsel imgeye dönüşürken kaçınılmaz olarak tümel ve giderek evrensel bir kapsayıcılık özelliği taşımak durumundadır. İnsani olanla doğanın ve yaşamın genel yasaları Tibet'te de Patagonya'da da değişmez. Ölüm, sevgilinin terk edip gidişi, doğal ya da sosyal bir yıkım karşısında duyulan acı, rengi, tonu ve dile gelişi nasıl biçimler alırsa alsın aynı acıdır. Önemli olan kendi gerçekliğini, şairi söz söylemeye götüren öznel durumu, öznel bir söyleyişle ama o öznel durumun çerçevesini kırarak genel bir nitelik ve çizgiye oturtarak söylemektir. Bu çizgi insani ve evrensel olana, dolayısıyla sanatsal olana götüren çizgidir. Eğer böyle olmasaydı, tüm büyük sanatçıları başka ülkelerin insanları anlamazdı ya da tüm büyük sanatçılar dünyanın bütün ülkelerini, insanlarını ve yaşama tarzlarını görerek ve bilerek yazmak zorunda kalırlardı. Özetle, hemen her konuda olduğu gibi şiirde de sonuçları neden gibi görerek hareket etmek, kişiyi hiçbir zaman o sonuca, konumuz özelinde şiire ulaştırmayacaktır. Promete Dergisi, Haziran 1992. Şiire Usul Sesli Girişler. Benim şiirim, dünyanın başımdan aktardığı gücenikliği yüreğimle uğurun usul onarma çabasından başka bir şey değildir. Çığlığını göğsünde barındıran onurlu bir durgunlukta konuşur gibi şiirler yazmak istiyorum. Dingin, duru ve derinliği olan bir söyleyişe eriştiğim gün şiirim adına bir şeyler yaptığıma inanacağım. Önceleri bir hevesti şiir. Herkesin kullandığı sözcükleri onlardan farklı kullanabilme becerisi ayrıcalığıydı. Beni çevremden ayıran, onlara üstün kılan, anlaşılmaz, biraz da alayla karşılanan bir oyun. Sonra bir iç dökme biçimine dönüştü bu heves. Bunaldıkça, içlendikçe acının akıp gittiği incecik bir su yolu oldu. Kavradıkça, gizine erdikçe bir yaşama biçimine dönüştü şiir. Tutkusu dünya olan bir yaşama biçimine. İnsanı ve dünyayı anlama, bu iki gizil gücü kavrayıp yeni dünyalara çağrı çıkarma biçimine. Bugün bunaldıkça içini döker yine sözcük sözcük ama içten içe de iletir, görünürde kendine olan ortak bir sevince duyduğu özlemini. Şiir, şairin dünya karşısında aldığı en soylu tavırdır. Kimi gün incecik bir ağıttır bu tavır, en koyu yalnızlıklarda yankılanır. Kimi gün bir başkaldırıdır, en amansız güçlüklere karşı kor. Kaynağı dış dünya ve kendi öznel gerçeği olduğu kadar kişiliğidir de büyük ölçüde şairin. Yumuşak, sert, sevecen, öfkeli, en çok da alçak gönüllü. Gece yalnızlığımıza çekilen gök perde ise, şiir içerideki aydınlığımızdır. Değiştirmeden önce nasıl anlamak gelirse, söylemeden önce de duymak gerekir. Yaşamak eylemli değil her zaman. Şiir bir dinginliktir, rüzgarı kendi eğimince boşluklar bulan fırtınadan sonraki o bilge sessizliktir. Soru sormanın en incelikli biçimidir şiir. Uyumda susar çoğunluk, besini aykırılıklar olduğu için. Soluğu imgedir şiirin, azı da çoğu da öldürür onu. Şiirini kurarken seçtiği sözcükler doğrudan kendisidir şairin. Ne mi demek bu? Çok açık. Üslup nedir ki başka? Yıpranmış eski lifleri çıkmış kumaşlardan giyeni ve göreni etkileyecek yeni giysiler çıkarmak nasıl olanaklı değilse, önceden kullanılmış başkalarına ait imgelerle de özgün şiirler yaratmak olanaklı değildir. Hemen her çağda üç değişmez konuğu, ev sahibi mi yoksa olmuştur şiirin. Sular, çocuklar ve akşamlar. Üçü de düş kırığı bir acının izinde girmiştir şiire. Üçü de aynı aydınlık sevince gebe. Çocukları şiirler olan bir babadır şair. Adil bir yargıç tüzesiyle dağıtsa da sevgisini, en canlı ilgi merkezi son çocuktur yine de. Bu nedenle ilk çocuklar hep kıskanırlar kendinden sonra gelenleri. Sözüm kendimeydi de neden dergiler, kitaplar hep başkalarına sundum? Başkalarınaydı, peki nedir bu dar boyutlarda geniş kişisel sıkıntım? Sadece bir iç sızısı benim beklediğim. Gecenin o en geç, en derin saatlerinde bir yerlerde birileri uzanırsa şiirime, kalbim kutla ve kutsa kendini. Dünyayı hafife almak kendi ağırlığını, şiiri hafife almak sözün ağırlığını bilmemektir. Küçük adamdan büyük şair olmaz. Sözümde anlamın incecik giysileri, göz aynalarından yürek sularına düştüm. Derinliği olanlarda devindi de mutlulukla, diz boyu sığlıklarda boğuldu şiirim. Doğumu kaynağını hem kurutan hem göverten bilmece, aynı kumaştan binlerce değişik giysi dikinen sihirbaz, söz sanatlarının ölümsüz yalvacı. İnanıyor ve katılıyorum sana. Su Şiir Seçkisi, Ocak 1986, 7. Kitap. 2. Kitaplardan Esen. Nazım'a hasret yüklü bir selam. Dünyanın yüreğinde uyuyan, güzel insan, yüreği şiirinde yaşayan, sevgili Nazım, bizim dünyamızda yine en tatlı yemiş aydınlık. Nereden başlamalı söze Nazım deyince? Elbette şiirden denilecektir. Şiirden elbette, ama öyle insanlar vardır ki dünyamızda ve öyle az ki sayıları, ömürlerinin büyük denizlerine ulaşmak için onlarca, yüzlerce ırmaktan geçmeden olmaz, yarım kalır. O büyük denizi bu ırmaklardan akan sular oluşturmuştur çünkü. Elbette şair Nazım'dan başlanacaktır söze. Salt şiir yetecek midir peki? Her şeyden yalıtılmış salt şiir midir büyüklüğü Nazım'ın? Düşünceyle eylemin, şiiriyle yaşamının ayrılmaz birliği, devrim düşüncesiyle şiirsel yükün müthiş bütünlüğünden söz etmeden olur mu? Peki devrimci, eylemci, kavga adamı Nazım'dan mı başlamalı, salt bu yanından mı girmeli söze? 1921 yılında Batum'da Fransa otelinde ömrünü değiştirecek yolculuğun başlangıcında, "Karar ver oğlum, karar ver," diyordum kendi kendime. Karar verildi. Ölmek var, dönmek yok. Dur, acele etme oğlum. Koyalım soruları da şu masanın üstüne, Anadolu'nun yanı başına. Neyini verebilirsin? Her şeyimi, hürriyetini? Evet, hapislerde kaç yıl yatarsın bu uğurda? Gerekirse ömrüm boyunca. İyi ama sen kadınları seversin. Yiyip içmeyi, temiz giyinmeyi seversin. Avrupa'yı, Asya'yı, Afrika'yı, Amerika'yı dolaşmaya can atıyorsun. Anadolu'yu Batum'daki rokoko masanın üstünde bırakıp da. Ankara'ya döndün mü 5-6 yıla kalmaz mebus olursun, bakan olursun. Kadın, yemek, içmek, sanat, dünya. Bırak, hapislerde gerekirse ömrüm boyunca yatabilirim. Asılmak da var, öldürülmek de. Öldürülmekten korkuyor musun diye sordum. Önce korktuğumu anladım, sonra korkmadığımı. Sonra sakatlığa, topallığa, sağırlığa razı mısın bu uğurda diye sordum. Verem illetine, yürek hastalığına, körlüğe. Razıyım körlüğe de. Ne kitaplardan, ne ağız propagandasıyla, ne de sosyal durumum yüzünden geldim geldiğim yere.